Ayrım 56.
Yalnız fihteye göre devlet yasası, hukuk kurumları ahlakın en dış, en alt basamağıdırlar. Bunun üzerinde ahlakın özüne çok daha yaklaşan daha üst basamaklar yükselmektedir. Bununla birlikte özgürlük ile zor arasındaki çelişme büsbütün ortadan kalkmış olmuyor. Çünkü ahlak yasası zorun mutlak olarak ortadan çekilmesini ister. Ama böyle bir şey olanaksız olduğuna göre yapılacak şey devlet içinde bu ideale doğru ilerlemeye çalışmaktır. Başka bir deyişle devlet zorun artık gereksiz olduğu duruma erişmeye uğraşmalıdır. Bu da devletin bir hukuk kurumu olmaktan çıkıp bir eğitim kurumu olması ile gerçekleşebilir. Devlet kötüyü cezalandıracağına onu önlemeyi bilmelidir. Yurttaşı yasaya uygun davranmaya zorlayacağına onu yasaya kendiliğinden uyan ahlaklı bir kişi olarak yetiştirebilmelidir. Fichte'nin hak idesi böylece sonunda bir eğitim idesine varmaktadır. Bu da Fichte'nin karakter ve öğretisi için tipik olan bir sonuçtur. Fichte komplementif olarak düşünür değildir. Baskı altında kalmış kimselerin öfkesiyle kendini ortaya atan bir reformcudur. Ateşli karakteriyle savaşan bir hatip, bir eğitimcidir. Onun tarih öğretisinde ve karakterinin bu çizgilerini bulabiliriz. Fichte'ye göre bir ulusu yetiştirmek demek, uzak bir geleceği bir amaç olarak göz önünde tutmak demektir. Bu eğitimde şimdiki zaman ancak bir geçit noktasıdır. Uzun bir zincirin yalnız bir halkasıdır. Biz bu zincirin ancak bir kısmını, geride kalmış olanı biliriz. Ama bunu bilmekle de işimiz bitmiş olmaz. Çünkü insan soyunun bundan sonraki gidişi için kaygılanmak insana düşen en yüksek ödevlerden biridir. Uluslar da bir toplum içindeki bireyler gibidirler. Daha büyük bir bağlantının, insanlık dediğimiz bağlantının birer üyesidirler ve her birinin bu büyük bağlantı içinde kendine göre bir belirlenimi vardır. Bir ulusun şimdiki zaman içinde ödevinin ne olduğunu anlamak için bu büyük bağlantının yapısını ve gidişini kavramış olmak gerektir. Tarih adını verdiğimiz bu bağlantının niteliği de ahlakidir. Tarih öğretisinin temellendirdiği şimdiki çağın ana çizgileri adlı yapıtında Fichte şu soruların yanıtlarını arar. İçinde yaşadığı çağ insanlığın gelişmesinde ne gibi bir dönemdir? Gelmiş ve gelecek olan çağlar nelerdir? Tarih dediğimiz süreç insanı bilinmeyene doğru sürükleyen kör bir akış mı? Yoksa görünürdeki bütün karışıklığına rağmen belli bir ereğe doğru bir ilerleme mi? Fichte'ye göre tarih kör ve plansız bir oluş değildir. Onun da yöneldiği bir amaç vardır. Tek insanın bu dünyadaki varlığının anlamı özgürlüğü gerçekleştirmektir. O halde insanlığın gelişmesinin nasıl başka bir anlamı olabilir? Bundan dolayı tarih yukarıya doğru bir yükselme, bir ilerlemedir. Bu süreçte yükselip ilerleyen de insanın en iç özü olan akıl ve özgürlüktür. Özgürlük ve akla doğru ilerleyişinde tarihi Fichte 5 çağa ayırır. 1. Birinci çağda akıl henüz bilinç ve özgürlükten yoksundur. Henüz bir içgüdü gibi doğal olarak çalışmaktadır. İnsanın özü olan akıl bilincine varmadığımız zaman yine de görevini yapar. Bu çağ insanlığın masumluk çağıdır, cennet dönemidir. 2. İkinci çağda aklın bilinci duyulmaya başlanır. Ancak burada akıl bireyin karşısına toplumun bir yasası olarak, dıştan gelen bir zor olarak çıkar. Bu yüzden bireyin uyanmaya başlayan bilinci onunla çatışmaya düşer. Bu başlayan günahkarlık devridir. 3. Üçüncü çağ bu dışarıdan gelen zordan kurtuluş devridir. Yasaya karşı bilerek ayaklanma devridir. Burada aklın egemenliği artık ortadan kalkmıştır. Tek kişi artık kendi bencilliğinden başka bir şeyi göremez olmuştur. Bu tam günahkarlık dönemidir. 4. Ama bu olumsuz ve yıkıcı kuruluşun ardından insanlığın gerçek amacının göz önünde bulundurulacağı dördüncü çağ gelmelidir. Bu çağda akıl yeniden egemenliğe ulaşmalıdır. Bu da başlayan akıllılık dönemi olacaktır. 5. En sondaki beşinci çağ ise bu başlayan akıllılığı en sonuna vardırıp aklın tam olarak bilincine eriştirecektir. İçinde yaşadığı çağın Fichte tam günahkarlık çağı olduğunu inanmaktadır. Demek ki insanlığı son moral ereğine vardıracak yol zorunluluk da günah içinden geçmektedir. Tarih masumluk ile başlıyor, günah içinden geçiyor, günahkarlığı aşıp aklın özgür ve bilinçli ülkesinde sona eriyor. Bu gelişme aklın bilinç kazanması bakımından bir doğru çizgi gibi ama ahlakın olgunlaşması bakımından diyalektik bir niteliği var. Burada masumluk ile günah tez ve antitezdirler. Bilincine varmış akıl da her ikisini kapsayıp kaynaştıran sentezdir. İşte bu tarih konstrüksiyonundan sonra Fichte Alman ulusuna söylevlerinde kendi ulusunun özel görevlerini çıkaracaktır. Alman ulusunun misyonu insanlığı tam günahkarlık çağından çıkarıp aklın bilinçli egemenliğini sağlamaktır. Napolyon'un yıktığı Almanya kalkınırken bunu kendine ölçü yapmalı, gençliğini tarihin bu işaretine göre yetiştirmelidir. Başkalarının hak alanlarına yalnızlık, soğuk bir saygı göstermek yetişmez. Ahlak yasası bize bir de türdeşlerimize fedakarca bir yardım ve sevgiyi emretmektedir. Bu sevgi de aile ve ulus gibi organik toplulukları yaratır. Fichte'nin kozmopolitizmden ulusçuluğa geçmesi Berlin döneminde romantiklerin etkisiyle olmuştur. Schelling Fichte'nin ancak ikinci döneminde romantizmin etkisi altında kalmasına karşılık Alman idealizminin ikinci büyük düşünürü olan Schelling büsbütün romantik anlayışın içinde yer alır. Schelling romantizmin filozofudur. Friedrich William Joseph Schelling 1775-1854 Leonberg'de bir rahibin oğlu olarak dünyaya geldi. Olağanüstü yetenekleri var, çok erken olgunlaşmış, çok dinamik zekalı, parlak bir yazardır. Felsefe ve ilahiyat öğrenimi yaptığı Tübingen'den Hölderlin ve Hegel ile yakın arkadaşlık etti. Her ikisinden de sürekli olarak etkiler almıştı. Ama ikisinden de daha genç olmasına rağmen erkenden olgunlaşması onu arkadaşlarının önüne geçirdi. Tübingen'deki öğretiminin son zamanlarında Fichte'nin bilim teorisini okuyup tanıması onu Fichte felsefesine bağladı. Bu felsefenin anlayışı çerçevesinde yazdığı felsefenin ilkesi olarak ben üzerine aldığı yapıtı ile daha 22 yaşındayken Jena Üniversitesi'ne profesör oldu. Jena'da romantikler çevresine girdi. Bu çevrenin ileri gelen kadınlarından biri olan Caroline Schegel ile evlendi. Jena'da 5 yıl öğretimde bulunduktan sonra Würzburg Üniversitesi'nde çağrıldı. Ondan sonra 1 Aralık Münih'te akademinin başkanlığını yaptı. Romantik Prusya Kralı 4. Friedrich Wilhelm, Hegel'in romantizmine, özellikle Hegelciliğin sol kanadına bir karşı ağırlık olur ümidiyle kendisini 1811 yılında Berlin'e çağırdı. Schelling'in kendisi de bu tarihi göreve inanmış ama beklediği çıkmamış, Berlin'de hiçbir yankı bulamamıştır. Bu ara zaten Hegel idealizminin de gününü doldurup çözülmeye başladığı, yerine kritik pozitivist bir anlayışın yerleşmeye başladığı bir devirdir. Schelling 1854 yılında hemen hemen tamamıyla unutulmuş olarak öldü. Schelling'in uzun süren ömrü boyunca öğretisi sürekli olarak değişip gelişmiştir. Bu biteviye değişen felsefeyi çeşitli evreler arasında geçitler ve bağlantılar bulunmasına rağmen bir bütün olarak göstermek epey güçtür. Schelling gelişmesi boyunca hep yeni yeni problem gruplarına yönelmiş, araştırmalarının doğrultusunu sık sık değiştirmiştir. Bu yüzden de eskiden ileriye sürdürdüğü bir düşünceyi sonradan düzelteceğine, bu düşünce ile çelişmeye düşmekten çekinmemiştir. Şaşılacak gibi çok yanlı bir düşünür olan Schelling her yeni düşünceye açıktır. Eskiden birlikte yeni öğrendikleriyle değiştirmekten hiç kaçınmaz. Yenilerini işlemek için eskilerinden vazgeçmekten çekinmez. Ancak edindiği yeni düşünceleri yaratıcı olarak benimseyip yaratıcı olarak değerlendirir. Bu arada eski ile yeni arasında bağlantısının büsbütün koptuğu söylenemez. Her yeni düşüncesinde Schelling ilk tezlerini büsbütün gözden kaçırmaz. Zekasının canlılığı bütün değişmeler içinde ana düşüncesinin devrimleştirmesini sağlar. Schelling felsefesinin gelişmesini 5 döneme ayırmak adet olmuştur. Ancak bunlar ne bir sistemin 5 kısmı ne de başlı başına bir sistemdirler. 1. Doğa felsefesi 1799'a kadar. 2. Transcendental idealizm felsefesi 1800 sıralarında. 3. Identite felsefesi 1801-1804. 4. Özgürlük felsefesi. 5. Din ve mitoloji felsefesi 1815'ten bu yana. Başlıca yapıtları bir doğa felsefesi üzerine düşünceler. Bir doğa felsefesi sisteminin ilk taslağı. Transcendental idealizmin sistemi, sistemin betimlenimi, felsefe ve din, insan özgürlüğünün özü üzerine sanat felsefesi, mitoloji ve vahiy felsefesi. Burada Schelling'in gelişmesinin birer uğrağı olan 5 dönemini birer birer gözden geçirmeyeceğiz. Yalnız öğretisinin özgün yönlerini, onu Alman idealizmi içinde sivrilten başarılarını göstermeye denemekle yetineceğiz. Schelling'in özgün başarılarını başlıca doğa felsefesi ile sanat felsefesinde bulabiliriz. Kant doğayı anlığın kategorilerine bağlıyordu. Hepimiz için geçerli olan bir doğa tablosunu biz anlığın a priori olan bir takım kategorileri ve ilkeleriyle kuruyorduk. Fichte'ye göre de doğayı benim spontan bir etkinliği oluşturuyordu. Ayrıca Kant da Fichte'de doğada sıkı bir determinizmin hüküm sürdüğünü tasarımladıkları bu alanda teleoloji, eleklik düşüncesine yer vermek istemiyorlardı. Gerçi Kant doğa dünyasında yer alan bir çeşit fenomenler için yeni organizmalar için eleklik düşüncesini ele alıyordu. Ancak onun için bu düşüncenin yalnız açıklamaya bir yardımı dokunabilir, organizmaları sanki bir ereğe göre şekillenmişler diye düşünmenin heuristik buldurucu bir değeri olabilir. Böyle bir varsayım ile organizmaların yapı ve yasalarına yaklaşabilmeyi umabiliriz. Dolayısıyla Kant'a göre teleoloji olsa olsa bir yöntem işidir. Fichte de doğaya teleoloji kavramını uygulamayı reddeder. Yalnız o doğayı ödevin bir gereci, ahlaki belirlenimlerimize varmanın bir aracı olarak görmekle doğayı bir ereğe bağlamış oluyordu. Şimdi Schelling, Kant ile Fichte'nin teleoloji kavramı karşısındaki duraksamalarını aşıp yalnız organik doğayı değil, bütün doğayı teleolojik bir yapı olarak anlar. Ona göre bütün doğa bilinçsiz bir zekanın bir yaratmasıdır. Bu yaratıcı zekanın kendisi de gelişir ve gelişirken her birinde doğanın türlü yaratmasıdır. yaratmalarının şekil kazandıkları çeşitli basamaklardan geçer. Bu sürecin en yüksek basamağı yani en son durağı bilinçli bir zeka taşıyan insandır. Schelling'in bu öğretisinde doğa baştan aşağı erekli bir yapı olmaktadır. Doğa bir ereğe doğru gelişen, kendi içine kapalı bir basamaklar ülkesidir. Burada Schelling, Kant'tan ayrılıp evreni bilincin uyku durumundaki derecesinden ve açık ve seçik olanına doğru bir sıralanma sayan Leibniz'e uymaktadır ve Leibniz için olduğu gibi Schelling için de çıkış noktası organik doğadır. Çünkü ona göre doğada boydan boya bir organizasyon, örgenleşme bulmaktayız. Doğa plansız, darmadağınık bir varlık olmayıp her yanı derli topludur, sıkı bir düzene göre örgenleşmiştir. Bu örgenleşim yaratıcı bir ilke olmaktan da ne düşünülebilir ne de var olabilir. Erekli yaratmaları ortaya koyabilmesi için de bu ilkenin kör, maddi bir ilke değil, manevi nitelikli bir ilke olması gerekir. Ancak bu evren içinde yalnız bende insan zekasında bilinci buluyoruz. Bundan dolayı doğayı yaratıp oluşturan zeka, tin, bilinçsiz bir zeka olacaktır. Fichte de doğayı, ben olmayanı, ben koyup yaratıyordu. Oysa Schelling şimdi bu yaratıcılığı benim dışına çıkarmakta, objektif real doğanın kendisine aktarmaktadır. Doğayı yaratan manevi ilke artık ben değil, benim dışında olan bir şeydir. Bu bakımdan Schelling'in doğa felsefesi Fichte'ninkine göre realisttir. Ancak onda doğayı oluşturan ideal bir ilke olduğuna göre Schelling'in anlayışına realizm değil de bir real idealizm demek daha uygun olur. Bu bakımdan Fichte ile Schelling'in felsefeleri birbirlerine büsbütün ters olan yönlere doğru ilerlemektedir. Fichte, benin derinliklerine inmeye, tek tek benlerin arkasındaki mutlak bene varmaya çalışırken Schelling tersine olarak dışarıya doğru uzanarak objelerin dünyasına, doğaya ulaşır. Schelling'in böylece vardığı nokta da Fichte'nin beni gibi salt etkinliktir ama artık bu süjenin dışındaki bir etkinlik, bir istençtir. Schelling felsefesinin gelişmesindeki evrelerden biri identite felsefesi adını taşır. Identite demek iki ayrı şeyin özce bir olmaları, özdeş olmaları demektir. İşte bu özdeşlik düşüncesi Schelling'in doğa felsefesinin metafizik temelidir. Doğa ile tin identiktirler. Bizdeki tin ile dışımızdaki doğa özce birdirler. Bizim dışımızda aynı bir tin, içimizde de aynı bir doğa etkimektedir. Bu birlik ve özdeşlik düşüncesini Schelling bütün doğa ilkesine duygular. Burada organik ve anorganik varlıklar arasında artık töz ayrılığı yoktur. Bundan dolayı anorganik varlıkları mekanist teoriyle açıklayamayız. Hele organizmalar için bu teorinin sözü bile edilemez. Yalnız bu yüzden Schelling'i vitalist saymak da doğru olmaz. Çünkü vitalizm yalnız organizmalarda bir hayat gücünün bulunduğunu kabul eder. Oysa Schelling bu hayat ilkesini yalnız organizmalarda değil, doğanın bütün yaratmalarında bulmaktadır. En kaba fiziki varlıkta bile hayat gizlidir. Bütün doğa baştan aşağı hiçbir ayrısı olmadan canlı bir organizmadır, bir organizasyondur. Örgenleşmelerin sayısız çeşitliliği içinde hep aynı bir ilke gelişmektedir. Her şey en iç özü bakımından organiktir. Anorganik varlık sadece donmuş, katılaşmış, sönmüş olan hayattır. Tamamıyla mekanist olan kozmojenisinde Kant, güneş sisteminin oluşumunu bir ana kütlenin nebula, mekanik hareketleriyle açıklamıştı. Oysa Schelling'e göre kozmos, bu ana kütlenin soluyan bir canlı varlık gibi ritmik olarak yayılıp büzülmesiyle biçim kazanmıştır. Şimdi bu kendi içinde bir cinsten olan birlikten nasıl olmuş da bir çokluk, bir ayrılık meydana gelmiş. Bu çokluk Schelling'e göre birlik öğesinin tam karşıtı olan bölünme öğesinden ileri gelmektedir. Ancak doğa bir birlik olduğundan bu karşı öğede bölünme yine doğanın kendisinden çıkmış olabilir. Bu karşı öğe yaratıcılığının hemen başlangıcında doğanın kendiliğinden ikiye bölünmesiyle ortaya çıkmış, bu ikilik bundan böyle evreni şekillendiren bir ilke olmuştur. Doğanın neresine baksak hep karşıt kuvvetlerin ikiliğini, dualizm, Schelling'in deyişiyle kutuplu oluşunu buluruz. Doğada her şey bu gibi kuvvetler arasındaki gerginlikten, karşıt kuvvetlerin birlikte çalışıp aralarında bir dengeye varmalarından meydana gelir. Süje ile obje arasında bir polarite, bunlar birbiri karşısında birer kutup olduğu gibi her çeşitten varlıkların dünyasında da bir karşıtlık var. Mıknatısın kuzey ve güney kutupları arasında, pozitif ve negatif elektrik arasında, asitler ile alkalitler arasında, organizmanın uyarılması ile duyarlılığın arasında, dişi ile erkek arasında ve benzeri hep böyle polarite ilişkileri buluruz. Bu ilgileri doğanın çeşitliliğini birleştiren, bütün basamaklarını birbirine bağlayan ortaklaşa bir ilke olarak her yerde görürüz. Bu ilkenin ana öğelerini Schelling birbirlerine karşılıklı olarak çeken iki kutuplu mıknatıs olayında bulur, mıknatısın bu özelliğini bütün bir evrenin yasası yapar. Bu anlayışında o Fichte'nin etkisi altındadır. Fichte'ye göre nerede bir çatışma, bir gelişme varsa giderilmesi gerekiyordu. Ben bu gibi çatışmalar karşısında kalınca onları bir sentez içinde birleştirip eritiyordu. Schelling, Fichte'nin bu düşüncesini almış, yalnız onu benden doğa alanına aktararak doğanın gelişmesinin diyalektik yasasını yapmıştır. Doğasıyla onda diyalektik, aklın ideal gelişmesi olmayıp doğanın real gelişmesidir. Doğadaki gelişmenin formudur. Bu gelişmede doğanın baştan aşağı kendileriyle yüklü olduğu polariteler birbirleriyle hiçbir ilişkileri olmadan yan yana bulunuyorlar değildir. Tersine bütün polariteler tek bir dinamik doğa sürecinin basamaklarıdırlar. Bu süreç polar kutuplu karşıtlara bölüne bölüne ve karşıtları daha yüksek bir alana birleştire birleştire ilerlerler. Onun için doğa çerçevesinde bulduğumuz daha yüksek, daha karmaşık bir varlık hep daha aşağı, daha yalın varlıkların bir sentezidir. Ama daha yüksek varlık da vardığı yerde durup kalmaz. Onun içinde yeni polariteler ortaya çıkar ve bu böylece uzayıp gider. Demek ki doğanın gelişmesi boyuna artan ve ilerleyen bir ayrımlaşmadır. Hep daha yüksek olanı ortaya koymayı göz önünde bulunduran bu sürecin başlangıcında ise hiç ayrımlaşmamış olma vardı. Doğadaki bütün ayrılıkların, karşıt kuvvetlerin bütün gerginlik ve çatışmalarının arkasında bölünmemiş olan, birliği olan bir kuvvet saklıdır. Bu ilk kuvvet de ancak canlı bir kuvvet olabilir. Bu yüzden de doğanın bütünü canlıdır, büyük bir organizmadır. Doğa içinde her şeyin bir uyum ve dengeye eriştiği bir organizasyondur. Onun için doğanın bilmecesi içinde hayatın nasıl ortaya çıkmış olduğu değil de hayatın görünüşte cansız sayılan bir takım basamaklardan geçerek sonunda bitki ve hayvanda nasıl görünür bir hale geldiğidir. Bunun gibi Tim'in bilmecesi de onun hayvanda nasıl uyandığı olmayıp canlı ve cansız bütün doğayı adeta uyuklama haline geçerek sonunda insanda bilincine ulaşması ve insandan önce yaratmış olduğu varlığa kendisine yabancı bir şey diye şaşarak bakmasıdır. Schelling sözü geçen bilmeceyi şöyle çözer. Doğadaki tin bilinçten yoksundur. Gerçi yaratır ama düşünmez ve onun bütün yaratmaları, bütün açtığı basamaklar hep kendi bilincine doğru bir yaklaşmadır. Bu yolda geride bıraktığı uğraklardır. Her şeyi oluşturan bu bilinçsizlik zeka sonunda insanda bilincine vararak kendisini bulur. İnsan gerçi evren dediğimiz büyük organizma içinde küçücük bir toz tanesidir ama bu organizmanın tacıdır. Zincirin son halkasıdır. Öteki bütün halkalar onun yüzünden vardırlar. Ancak onun sayesinde bir anlam kazanırlar. Doğa dünyasını bir boydan öbür boya geçen bu yaratıcı tin, bu dünyadaki varlıkları birbirine bağlayan bir evrensel bağ kavranırsa mutlak da kavranmış olur. Ama ne bayağı naif görünüşle ne de bilimin görünüşü ile bu bağ kavranamaz. Çünkü bunların ikisi de donmuş, artık bağlanmış olan objeye saplanıp kalmışlardır. Mutlakı ancak bir entelektüel görü ile kendimizi o bağın yaratıcı üretmesi içine yerleştirerek onu bize doğrudan doğruya kavratan bir görüşebiliriz. Doğanın gelişmesi içinde ortaya çıkan bilincin ne çeşit bir yapısı var? Fichte bilinçte yani bende teorik bilen ve pratik eyleyen diye iki yön ayırmıştı. Schelling bunları bir üçüncüsüne ekler. Estetik bilinç. Doğa felsefesi objeyi çıkış noktası olarak almış ve doğadan bilincin nasıl oluştuğunu göstermişti. Ama felsefe bir de süjeden kalkmalı ve süjenin doğayı nasıl tasarımlamaya vardığını göstermelidir. Schelling'e göre tasarımlar ya objelerin yansıları, kopyaları ya da örnekleridir. Bilmede objelerin yansılarını ediniriz. Eylemede ise bilinç kendi örneğine göre objeye müdahale eder. Bilmede edilgin kalırız, eylemede ise özgür ve etkinizdir. Birincisinde objeye yöneliriz, ikincisinde objeyi kendimize yöneltiriz. Ama birbirlerinden böyle ayrılan teorik ve pratik davranışlar aynı bilinçten çıkmaktadır. Dolayısıyla aynı temele dayanmaları gerekir. Bunların temelinde de doğadakine benzeyen bir yaratıcı etkinlik vardır. Yalnız doğadaki yaratıcı etkinlik ne bilgiye ne de eyleme karşılıktır. Olsa olsa sanatçının yaratmasına karşılıktır. Çünkü doğa objelerin reel dünyasını oluşturur. Sanat da ideal bir dünya yaratır. Doğa yalnız bir organizma değil bir sanat eseridir de. Yaratıcı tinin bilinçsiz bir şiiridir de. Öbür yandan sanat yapıtı da küçük ölçüde bir kozmozdur. Doğayı yaratan aynı tinin kendisini bir açmasıdır. Yalnız bilinçli bir yaratmasıdır. Onun için ancak sanat bilincinde varlığın özüne varılabilir. Sanatçı ve filozof, doğuştan filozof olan ve doğuştan sanatçıdır da, asıl gerçeği yeniden bilen, yeniden yaratan kimselerdir. Buradaki durum Platon'da idealları anımsamanın annemleis aynı. Fichte'nin felsefesinde pratik felsefe ağırlık merkeziydi. Çünkü benim temel niteliği eylemdi. Oysa Schelling'de benim en yüksek basamağı etik değil estetiktir. Onun öğretisinde sanatçının yaratması teorik ve pratik davranışların üstünde bunları birleştiren bir sentezis olarak yükselir. Bu yaratmada doğa ile bilinç arasındaki ayrım ortadan kalkar. İnsanın eylemi ya zorunlulukla ya da özgürlükle olur. Zorunluğa bağlı kaldığında insan özgür değildir. Özgür olarak eylediğinde eylemi zorunlu ve yasal değildir. Sanat bu ikisini birleştirir. Sanatta zorunluluk ile özgürlük, bilinçli çalışma ile bilinçsiz davranış bir arada bulunurlar. Sanatta ben kendisini bunların ikisinin de özdeşliği olarak kavrar. Schelling'in sanatçıda bulduğu bu bilinçsiz davranma, bilinçsiz yaratma nedir? Bu sanatçıya özgü olan bir alın yazısıdır. Sanatçının içinde kendisinden daha üstün olan, kendisini sürükleyen, kendi aracılığı ile sonsuzu yaratan bir kuvvet yaşar. Sanatçının kendi içinde yaratan bu güç, onun sıradan insanda bulunmayan kaderidir. Sanatçı kendi içindeki bu kavranmazda bütün yaratmaların kaynağını bulur, yapıtını Tanrı'nın bir lütfu diye bu kaynaktan devşirir. Schelling'e göre sanat eserlerinde sonsuz ışıldar, kendini somut bir hale getirmiş olarak gösterir. Güzellik sonsuzun sonlu bir şey olarak görünmesidir. Bu anlayışta Platon ile Schelling arasında karakteristik bir ayrılık var. Platon sanatın idealları, gerçeğin ana örneklerini kavradığını kabul etmez. Sanat ancak görünüşleri taklit eder. Dolayısıyla idealların kopyasını çıkarır. Schelling ise bunun tam tersini düşünmektedir. Dahi'nin yarattığı sanat eseri gelip geçici varlıklar olan kopyalarının üstüne yükselerek idealların kendilerini görüp yansıtmıştır. Sanat doğanın üstüne yükselir. Özleri salt olarak görür. Özlerin bu salt görülmesi sanattan başka hiçbir yerde böyle katıksız olamaz. Sanatın doğadan kopması bir eksiklik değil, bir üstünlüktür. Sanat doğanın bir anlık bir durumunu zamanın dışına çıkarmakla onu zamansız olarak saptamış, doğayı salt varlığında kavramış olur. Sanat doğanın hiçbir zaman olamadığı bir şeydir. İdeaların gerçek tasviridir. Böylece Schelling'de estetik, sistemin yalnız bir parçası olmaktan çıkıp bütün felsefenin en yüksek ve son basamağı olmaktadır. Çünkü filozofun aradığı, elde etmek istediği de gerçeğin asılları olan idealardır. Bunlara da sanatta varıldığına göre sanat felsefesinin başlıca ereği, tek organını, aleti olmuş oluyor. Schelling sanatçıda kendisinden üstün olan, onu yaratmalarında yöneten bir gücün bulunduğu düşüncesini bu motifi tarihi felsefesinde de kullanır. Tarih doğadan başka türlü olan bir varlık alanıdır. Gerçi tarihte de bir yasa bulabiliriz ama tarih bu yasadan ibaret değil. Tarihte bir insanın özgür eylemleri var. Bu özgürlük de doğa olaylarının zorunluluğundan başka olan bir şeydir. Nasıl doğa felsefesi doğanın belli bir amaca doğru geliştiğini göz önünde bulunduruyorsa, bunun gibi tarih felsefesi de tarih adını verdiğimiz insanlığın hayatındaki gelişme ve ilerlemeyi kendisine konu yapar. Şimdi bu ilerlemenin etkeni nedir? Bu etken yalnız insanın özgürlüğü olamaz çünkü özgürlük hem iyiyi hem de kötüyü seçtirir. Bu doğal bir yasada da aranamaz çünkü doğa yasası özgürlüğü ortadan kaldırır. Özgürlük ortadan kalkarsa doğa ile tarih arasındaki özel ayrım da ortadan kalkmış olur. Tarihteki ilerlemeyi insanın özgürlüğünden daha yüksek olan bir şeyin sağlaması gerekir. Bu da özgürlükten başka bir şeydir, bir çeşit zorunluluktur. Bilinçli değil de bilinçsiz olan bir yaratmadır. Ancak doğadakinden başka türlü olan bir yaratmadır. Tarihteki ilerlemenin amacı Schelling'e göre moral bir dünya düzenini gerçekleştirmektir. Ancak insanlığı bu düzene doğru götüren insanın özgür eylemleri olmayıp bunların içinde etkileyen yüksek bir bağlantıdır. Bu yüksek bağlantı bir kader, bir tanrısal öngörü olarak insanlığın gidişini belirler. İnsanın özgür kararlarının üstünde olarak kararlar olması gerekeni zorunlulukla oluşturur. Tarihi yürüten insanın özgür eylemleri değil, insanda bilinçsiz olarak etkileyen daha büyük bir şeydir. İnsan onun elinde canlı bir araç gibidir. Bu yüksek bağlantı insan dolayısıyla insanın aracılığı ile etkide bulunur. Şimdi insanın özgürlüğü ile bu özgürlükten bağımsız olan, onun üstünde ve dışında kalan bu daha yüksek ile bu bir çeşit zorunluluk birbiriyle çelişik değiller mi? Schelling'e göre çelişik değiller çünkü asıl gerçek olan mutlak varlık bakımından görürsek özgürlük ile zorunluluk birbirleriyle yalnız çelişik değiller, üstelik özdeştirler de. Ama sonlu olan bilinç bakımından görürsek o zaman birbirinin karşıtı olurlar. Tin ile doğayı, süje ile objeyi kapsayan özdeşlik, özgürlük ile zorunluluğu da tarih adını verdiğimiz büyük olay içinde uzlaştırır. Kendisi bilinçten yoksun olan bu özdeşliğe başka bir deyimle mutlaka bilgi ile değil inanç ile ulaşabiliriz. Schelling'in bu mutlakına Tanrı da diyebiliriz. Nitekim ona göre tarihte Tanrı'nın olması ahlak bakımından ilerlemenin bir garantisidir. Tarihin amacı olan moral dünya düzenini garanti eden insan değil Tanrı'dır. Görebilen göz için tarih, Tanrı'nın kendi özünü gitgide daha çok açmasıdır. İşte bundan dolayı tarih, Tanrı'nın varlığı için en canlı bir kanıttır. Schelling'in ünlü bir benzetmesiyle söylersek, tarih bir drama benzer. Bu dramın yazarı Tanrı, aktörü ise insandır.